Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da, Sesli Dergi'de yeniden birlikteyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Şebnem Dergisi'nin Ağustos 2020 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak değerli dinleyenlerimiz, Fatma Hale Sağım'ın kaleme aldığı Serencam-ı Endülüs başlıklı yazıyı sunacağız. Tarihi Endülüs coğrafyası bugünkü İspanya'nın %95'ini, Portekiz'in tamamını ve Fransa'nın yaklaşık 7'de 1'ine denk düşen güney bölgesini kapsamaktadır. İspanya'ya dair ne biliriz diye sadece gençlere değil yaşlılara da sorsak, boğa güreşleri, flamenko dansı, Barcelona maçlarından başka aklımıza Endülüs medeniyetinden ne gelir? Kaçımız biliriz Madrid'in aslında Madrid, Toledo'nun Tuleytula, Granada'nın Granata, Sevilla'nın İşbiliye, Cordoba'nın Kurtuba olduğunu ve kaçımız biliriz Müslüman, Yahudi ve Hristiyan dinlerine mensup farklı ırk ve kültüre sahip insanların İslam şemsiyesi altında Endülüs'ün ilk fetihlerinin gerçekleştiği 756 yılından 1492 yılında Kurtuba'nın bugünkü adıyla Granata'nın düştüğü yıllar arasında huzur içinde yaşayıp birlikte büyük bir medeniyet kurduklarını. Endülüs'ün kuruluş yılları İslam toplumunun en seçkin dönemlerinden Tabiun dönemine rastlar. Tabiun'dan bir grup bilhassa fetihte yer alarak İslam'ın yeni kalesinin maneviyatı için çalışmışlardır. Tabiun'a bu aşkı ve gayreti verense Hazreti Osman'ın Abdullah bin Nafi ve arkadaşlarına yazdığı mektuptur. Konstantiniyye deniz tarafından fethedilecektir. Eğer siz Endülüs'ü fethedebilirseniz, ahir zamanda Konstantiniyye'yi fethedeceklerin ecrine ortak olursunuz. Hazreti Osman'ın bu tahmin ve müjdesi Endülüs'ün insanlığa takdim ettiği bir medeniyeti, kültürü anlamak açısından çok mühimdir. 781 yıllık bu medeniyet Maria Rosa Menocal'ın ifadesiyle dünyanın zinetidir. Ülke fethedildikten sonra Endülüs İslam Devleti toplum yapısını ahlaki prensipler ve hukuki kaideler üzerine inşa etmiştir. Fethedilen ülke halkına zımmi hukuku uygulamışlar, bununla gayrimüslimler fetih gününden itibaren can, mal, namus, din ve dil güvenliğine sahip olmuşlardır. Çok kültürlü Endülüs Devleti, her bir kültürün varlığını rahatlıkla sürdürmesi için farklılıklardan kaynaklanan taleplere saygı duymuş, İslam'ın temel prensiplerinden zımmi hukukunun gereğini tam olarak uygulamıştır. Sistem asla kişilerin insaf ve inisiyatifine bırakılmamıştır. Kurtubalılar iki hususta hassastırlar. İlki cihat, Allah yolunda savaşmak, ikincisi ise ilim için seyahat etmektir. Kurtuballar ilim için önce Kayravan ve Mısır'a, oradan yolculuklarına devam ederek temel İslami ilimler için Hicaz'a, Medine'ye felsefe ve fen bilimleri için Bağdat'a gitmişlerdir. Öğrencilerin ilim için bu ülkelere gitmesini Endülüs halifeleri teşvik eder, yolculukları için destek olur. Doğudaki kıymetli alimler yüksek ücretler ödenerek Kurtuba medreselerine davet edilir. 10. yüzyılda Kurtuba, ilimde Bağdat ve Kahire ile yarışır olmuştur. Avrupa açısındansa en büyük ilim merkezi hükmündedir. Avrupalılardan sadece ilim öğrenmek için 925 yılında Kurtuba'ya gelen öğrenci sayısı 700 civarındadır. Fransa Kralı 4. Louis'in kızı Elizabeth başkanlığında bir grup öğrenci, Kral Philip Vezirinin nezaretinde 215 öğrenciyi, İngiltere Kralı 2. George kardeşinin kızıyla birlikte bir grup kız öğrenciyi Kurtuba'ya ilim öğrenmek için göndermişlerdir. Bugün İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerinde mevcut tarihi üniversitelerin eğitim sistemi okudukları kitaplar Kurtuba'dan örnek alınarak oluşturulmuştur. Halife Hakem'in 400 bin kitaba sahip olduğu, kıymetli kitapları temin için yüklü paralar verdiği, nadir eserleri satın alması için birçok kişiyi İslam ülkelerine gönderdiği ve Verrakîn ismi verilen bu kişilerin sayısının çok fazla olduğu bilinmektedir. Endülüslüler dindar kimselerdir. Temizliğe çok önem verirler. O tarihlerde Avrupa'da 800 hamamı olan tek şehir Kurtuba'dır. Başkent olur olmaz Kurtuba'da mescit sayısı 500 iken 10. asrın sonunda 4000'e yakındır. Bugün Kordoba sokaklarında görülen kiliselerin tamamı Endülüs mescitlerinden dönüştürülmüştür. Endülüslüler ilim, edebiyat ve sanata çok önem verirler. Endülüslü kadınlar iyi eğitim almış, ilmi çalışmalarda özellikle edebiyatta söz sahibidirler. Ümmül Amr binti Mervan, sarayda çalışan Endülüslü hanım doktorlardandır. Dokumacılık, tersilik, pazarcılık, orta sınıfa mensup kadınların işlerindendir. Sınıflar arası geçiş, ilim ve ekonomide ilerlemeyle çok mümkündür. Endülüs'te cuma ve bayram namazlarına kadınların da katılması mecburidir. İbn Hazm, Güvercin Gerdanlığı isimli eserinde kadınların şifacılık, seyyar satıcılık, süt annelik, ebelik, kuaförlük ve ağaççılık yaptıklarını söyler. Meryem binti Ebi Yakub'un kadınlara edebiyat dersi verdiği, kadınlara ait özel edebiyat sanat okullarının olduğu anlatılır. Endülüs'te İslam toplumlarında eşi benzeri görülmemiş bir entelektüel ortam mevcuttur. İbn Rüşd, Sokrat'ı İslam alemiyle tanıştıran filozoftur. Anadolu topraklarına kadar gelmiş, Anadolu irfan seviyesini yüksek fikirleri, hazmedilmiş, musamahakar İslami düşüncesiyle geliştirmiş büyük alimlerden İbn Arabi Endülüslüdür. Yahudi alim İbn Meymun Endülüslüdür. Endülüslü herkes güzeli ve güzelliği keşfetmeye, ortaya çıkarmaya, neşretmeye pek gayretlidir. Öyle ki Endülüslü tüccarlar, kağıt, ipek, egzotik meyveler, porselen, barutun en iyi üretildiği yer olan Çin'e kadar gitmişlerdir. O dönemin Endülüs'ü, Çin'i, Çin'de Endülüs'ü tanır. Tarih çok güçlü imparatorluklar görmüştür. Bu sömürgeci devletler kılıçla girdikleri yerde hiçbir ilim, kültür, sanat eserleri üretemedikleri için belki daha güçsüz olarak o ülkenin kültüründe asimile olup yok olup gitmişlerdir. Zevki selim, kalbi selim, aklı selim sahibi, ilme ve öğrenmeye aşık gayretli Endülüslüler, büyük bir medeniyet kurarak günümüze kadar ulaşan çok önemli eserler vermişlerdir. Mimari eser harikası Elhamra Sarayı inşa edilmiş, bu sarayda yapılan ilk kutlama Peygamber Efendimiz'in mevlididir. Sarayın duvarları, sütunları La galiba illallah, Allah'tan başka kazanan yoktur yazılarıyla kaplıdır. Yahya Kemal bu güzelliği anlatırken dünya üzerinde hiçbir tarihi eserin duvarlarında, sütunlarında bu kadar çok Allah lafzına rastlanılmaz der. Mimari eser harikası Kurtuba Ulu Cami, Haçlı Seferi'nden hemen sonra Rönesansvari kaba mimariyle katedrale çevrilmiştir. Bugün o muhteşem mabette güvenlik güçleri namaz kılınmasına, dua etmek için ellerin kaldırılmasına dahi izin vermez. Yapacak olanların tur lisansını iptal ederler. Bu büyük hoşgörü medeniyetini, güya din kisvesi altında itibarlarını ve ülkenin iktisadi yapısından payları kaybetmek istemeyen krallar yerle bir etmiştir. Onlar fanatik din adamlarını devreye sokmuş, büyük haçlı orduları oluşturularak halk galeyana getirilmiş ve Müslüman Yahudi, başka ifadeyle Hristiyan olmayan bütün insanlar ölümle din değiştirerek Hristiyan olmak arasında bırakılmıştır. Birçoğu Endülüs'ten çıkamadan öldürülmüş, bazıları korsan gemileriyle Afrika'ya gitmiş, bazıları deniz yolunun yarısında katledilerek mallarına, mülklerine el konulmuştur. Çok az sayıda Hristiyanlığı seçerek burada kalan Müslüman halka Morisco adı verilmiş ve her zaman kendilerine şüpheyle yaklaşılmıştır. Son Müslüman topluluk 1609 yılında sürgün edildikten sonra İber Yarımadası'yla Müslümanların tüm ilişiği kesilmiştir. Kalan son şehir Gırnata'nın hükümdarı bir elçiyle Sultan Bayezid'den yardım istemiştir. Elçinin padişaha sunduğu kaside Endülüs'ün o trajik çağ şairlerinin en büyüklerinden Ebu'l-Beka Salih bin Şerif'in Endülüs Mersiyesi'dir. İhsan Süreyya Sırma Hoca'nın Endülüs'teki izlenimlerini anlattığı eseri Ah Endülüs adıyla yayınlanmıştır. Tarihin acı sayfalarını okumak, tarih hafızasını oluşturmak için önemlidir. Endülüs'le ilgili anlatılacak çok şey var. Rabbimiz tarihi okuyup ibret almayı bizlere nasip etsin. Bizi tekrar o mahcup, mahzun, aciz ve çaresiz günlere döndürmesin. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, Fatma Hale Sağım'ın kaleme aldığı Serencam-ı Endülüs başlıklı yazıyı paylaştık. İlk olarak Sesli Dergi'de Fatma Nur Cihan'ın kaleme aldığı Tarihe Bakışımız başlıklı yazıyla devam ediyoruz birlikteliğimize. Mensubu bulunmakta iftihar ettiğimiz İslam dini, hayatın her sahasını kuşatıp birbirini tamamlayan, en olgun, en kuşatıcı ve en insani hükümler koyan ilahi bir dindir. O, dünya ile ilgili hükümler koyarken, ahireti, insanla ilgili hükümler koyarken, diğer varlıkları, insanın bedenini inşa ve ihya ederken ruhunu unutmaz. Bu ilahi nizamda madde ve mana iki halka gibi iç içe geçmiş ve birbiriyle bütünleşerek kemale ermiştir. Aynı şekilde bu ilahi dinde insan, zaman ve mekan bir bütün olarak ele alınmıştır. İnsan, zübde-i kainat, eşref-i mahlukattır. Allah'ın esma ve sıfatlarından tam nasip alan kainat, Kur'an, insan üçlüsünün bir parçasıdır. Rabbimiz, kendisini tanıması ve kulluk etmesi için insanı yaratmış ve dünyayı ona emanet ederek boyun eğdirmiştir. Zaman, Allah'ın var ettiği, hüküm ve idare ettiği kaderin bir parçası ve sırrıdır. İnsan ve varlıklar zaman içinde bir yerde var olmuş, öncesi ve sonrası bulunan bir aralıkta yaratılmışlardır. Dün, bugün ve yarın yaratılmış varlıklar için kullanılabilecek kavramlar olup Allah Teala zamandan münezzehtir. O ezelden beri var idi, ebede kadar da varlığı devam edecektir. Mekansa insanın içine doğduğu bir başka boyuttur. Cenab-ı Hak mekanın var edicisi, mekandan münezzeh ve yüceler yücesidir. Onun dışındaki bütün varlıklar bir mekanda az çok yer kaplar. İşte insan, zaman ve mekanda kayıtlı bir varlık olarak dünya sahnesinde boy gösterir. Ondan önce bilemediği kadar geniş bir zaman, yine kendisinden sonra da farkına varamayacağı kadar ulaşılamaz bir müddet zarfında küçücük bir yer kaplar. Tıpkı durmadan genişleyen, bütün teknik imkanlara ve tekamüle rağmen sınırlarını idrak etmekte zorlandığımız kainat gibi. O halde insan bu kadar geniş bir zaman ve mekanda niye var olmuştur? Nereden gelmiş ve nereye gitmektedir? İnsan aklının mahsulü olan felsefe ve Allah'ın indirdiği ilahi dinler, hatta insanların kendi icadı olan batıl ve muharref dinler de bu sorulara makul ve mantıklı cevap vermeye çalışır. Zira kendisini bir yere konumlandıramayan insan, niçin var olduğunu, niçin yaşadığını bilemez. Bu soru ve cevabı, onun varoluşunun manasını ve şahsiyetinin kıymetini ortaya koyar. Kendisini rastgele, tesadüfen dünyaya gelmiş, başı sonu olmayan bir alemde, gereksiz bir yer kaplayan varlık olarak gören insan, elbette başıboş bir şekilde yaşar. Yoktan gelip sonunda toprak ve bir hiç olacağını düşününce ahlak, din, iyilik, fedakarlık gibi kavramlar masala dönüşür. Böylesi sadece kendi menfaati ve zevkleri için yaşar. Hayatı başkalarına zehir etmeye başlar. Ancak hayat öyle tanzim edilmiştir ki hiçbir varlık ilelebet zevklerinin hepsini tatmin edemez. Bir müddet sonra en büyük zevkler elem ve acılara dönüşür. Yine hayatta ne kadar müreffeh imkanlara sahip olunsa da musibet ve kederler bir gün gelip galebe çalar. Hiçbir şey olmasa ölüm tek başına bütün zevk ve mutlulukları yok eden bir kabusa dönüşür. Aynı zamanda insanın içindeki vicdan ve fıtratında yer alan doğruyu, güzeli, haklıyı sevme meyli, durmadan kötülüğe yelken açan insanı frenler, sorgular, onu bir türlü kendi başına bırakmaz. İnsana Allah'tan geldiğini ve yine ona döneceğini söyleyen ilahi dinlerse insanı yüceltir. Ona değer verir. Önüne yol haritası koyar. Varoluşuna bir değer atfeder. Küçücük hacmine ve zamandaki konumuna bir yücelik verir. Ona ebedi bir hayatın sermayesini denkleştirmek için geldiği şuurunu vererek hem kendisi hem diğer insan ve varlıklar için potansiyel ve kabiliyetlerini en verimli şekilde kullanmayı öğretir. Buna teşvik eder. Hayır ve kurtuluşun yollarını gösterir. Ferdi, kendisi ve cemiyet için en hayırlı insan haline getirir. İnsana, hayata ve hadiselere bu pencereden bakan insan, yeryüzündeki kader tecellileri demek olan tarihi vakalarda Allah'ın esma ve sıfatlarının yansımasını ve muradı ilahiyi görür. El-Baki olan Allah Teala dışında her şeyin gelip geçici olduğuna inanan bir mümin, kainatta olup biten her hadisenin, iyilik ve kötülüğün, adalet ve zulmün, gündüz ve gecenin bir sonu olduğunu bilir. Bütün bunlar bir devri daim içinde Allah'ın kurduğu sünnet üzere işler. Kimi varlıkların ömürleri kısa, kimileri uzun olmakla birlikte hepsi fanidir ve yok olmaya mahkumdur. Kemalden zevale, zevalden kemale bir düzen olduğu gibi ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkartan Allah'ın sünnetinde bir değişiklik olmaz. Başka bir ifadeyle insan hayatında da cemiyet hayatında da tek düzelik yoktur. Bolluk ve refah günlerinden sonra sıkıntı ve darlık günleri, zorluktan sonra da kolaylık gelir. Bu durum hüküm ve idarede de iman, küfür nöbetleşmesi şeklinde cereyan eder. Er-Rab olan Allah Teala bütün varlıkları yavaş yavaş terbiye eder, olgunlaştırır, kemale erdirir. Fert, toplum ve insanlık olarak başa gelen felaket ve musibetlerde gizli tohumları çatlatan, imkan ve kabiliyetleri geliştiren binbir talim ve terbiye metodu gizlidir. El-Hadi ve El-Mudil olan Allah Teala insanları ve toplumları hidayet ve dalalet yolunda kendi tercihleriyle yönlendirir. Halik odur, insanlarsa iradeleriyle tercihlerini yaparlar. Nasıl tek bir insan iradesiyle hak veya batıl bir tercih yapıp hayatını tanzim edebiliyorsa, insanların yekunu olan toplumların meyil ve istikameti de zamanla değişebilir. Toplumlar bazen topyekun olarak hak, istikamet, adalet yolunda el ele tutuşabilirler. Bazen de günah, isyan ve zulüm bataklığına yine beraberce düşebilirler. Bu durumda Allah, dininin bayraktarlığını emanet edeceği gayret ve hamiyet sahibi başka bir toplumu seçer. Allah Teala'nın esma ve sıfatlarını daha da artırmak ve bunu daha geniş bir şekilde tarihe, hadiselere uygulamak mümkündür. Ancak biz mevzuyu sınırlamak için bir misal daha vermekle yetinelim. Allah'ın rahmeti gazabını geçmiştir. Bu sebeple insanın ferdi hayatında da cemiyetlerin tarihinde de Allah'ın rahmet, lütuf ve hidayet tecellileri gazap, kahır ve adaletine galiptir. Bu dünyada imtihan gereği kafir ve günahkar kimselere de içlerindeki meyli ortaya dökecek fırsatlar verilir. Böylece hem kendileri hem de muhatapları şeytan ve nefisle mücadele hususunda imtihandan geçirilir. Ancak sabreden, hak ve adalet uğrunda mücadele ederek nice fedakarlıklara göğüs geren kimseler bu imtihanları geçebilirler. Bu imtihan meydanı Allah'ın, meleklerin ve diğer insanların bu dünyada olan bitene ahirette şehadeti için gereklidir. Cenab-ı Hak insanları farklı kabile ve boylar şeklinde yaratmıştır. Bu farklılıklar rahatça tanışmak içindir. İnsanlar arasında en üstünü, takvaca en yüksek seviyede olandır. Herhangi bir rengin, dilin, milletin doğuştan gelen bir üstünlüğü ve ayrıcalığı yoktur. Kim ki Allah'ın dinini yüceltmek için gayret ediyorsa o yücedir, büyüktür, değerlidir. Kim ki Allah'ın dinine savaş açmış, meydan okumuşsa o nasipsizdir, bedbahtır ve ziyan etmiştir. Hidayet yolunda olan kimseler başka dilden, ırktan olsalar da bizim kardeşimizdir, yakınımızdır, kıymetlimizdir. hidayetten nasipsiz olanlar, kendi milletimizden, kabilemizden, hatta ailemizden olsa bile bizden uzaktır. Aramız doğuyla batı arası kadar birbirinden ayrılmıştır. Tarihi hadiselere ve tarihe mal olmuş insanlara da bu gözle bakar, iman ve ilahi kelimetullah uğrunda cihad edenleri el üstünde tutarız. Onların haline gıpta eder, yollarında yürümek için elimizden geleni sarf ederiz. Bu sebeple sırf bir millete mensubuz diye kuru kuruya geçmişimizde övünmeyiz. Onların yaptıkları kendilerine, bizim yaptıklarımız da bize aittir. Biz onların yaptıklarından hesaba çekilmeyeceğiz ki yanlış ve günahlarını da savunalım. Ya da biz onların fazilet ve hizmetleriyle mükafatlandırılmayacağız ki sadece bununla iftihar etmekle yetinelim. Elbette salih ve sadık kulların yapmış oldukları hizmet ve gayretleri minnetle yad etmek hem onlara bir vefa borcumuz hem de gelecek nesillere yol gösterecek bir kılavuzdur. Ancak sadece geçmişte övünüp durmak ve bugünün imkan ve fırsatlarını elden kaçırmak cahiliye adetidir. Geçmişi ve geçmişte yaşanan hadiseleri ele alırken bilgilerimizin sağlam kaynaklara dayandığından emin olmamız gerekir. Aksi halde bir fasığın sözüyle hareket etmiş, salih kimseleri günahkar, günahkarları da baş tacı etmiş olabiliriz. Bunda ne var, onlar ölüp gitmiş dememek gerekir. Zira kul hakkı yaşayan kimseler için geçerli olduğu gibi ölmüş kimseler için de geçerlidir. Bu sebeple göz, kulak, dil ve kalp duyduğu, naklettiği her şeyden sorumludur. Peygamber Efendimizin lisanıyla her duyduğunu nakletmesi kişiye yalan olarak yeter. Çoğu kez şahit olmuşuzdur ki gözümüzün önünde basit bir olayı bile insanlar başkalarına aktarırken farklı farklı anlatırlar. Kimi abartarak, kimi eksilterek anlatır. Kimi duygularını devreye sokar, taraf tutarak anlatır. Bu yüzden geçmişle ilgili hiçbir bilgimizin olmadığı hadiseler ve şahıslar hakkında dilimizi tutmak en güzelidir. Aksi halde her bir sözümüzde vebal yüklenebiliriz. İnsanlar dostlarını anlatırken de düşmanlarından bahsederken de itidali koruyamaz. Dostlarına onların sahip olmadığı bir takım meziyet ve faziletler eklerken düşmanlarına da hakikatte bulunmayan hata ve kusurlar yükleyebilirler. Halbuki bütün bunlar Cenab-ı Hakk'ın nezdinde bellidir. Kıyamet günü de akla kara aşikar olacaktır. İnsanların bilgisizce sözleri, yakıştırma zanları ve taassupari destekleri bunu değiştiremez. Bir de insanların bizim gördüğümüz veçhesi bulunduğu gibi görmediğimiz yönleri de vardır. Bu yüzden insanları överken de, yererken de kantarın topuzunu kaçırmamak gerekir. Bir müminin kendi kendine işlediği günahların ulu orta açıklanması, o kişinin itibarının yerle bir edilmesi dinimizde hoş görülmez. Belki o günahkarın içinde tevbe niyeti ve o hatadan vazgeçme arzusu vardır. Bizim günahını alenileştirmemiz ve insanların bununla onu yaftalaması sebebiyle o günahtan dönme yollarını kapatmış olabiliriz. Bir de günahın alenileşmesi, insanların o günahı merak edip ona meyletmesi, günahların söylene söylene insan zihin ve gönlünde normalleşmesi tehlikesini içinde barındırır. Ancak toplumun önderi mevkiinde olan, dini açıdan onlara rehberlik eden kimselerin her halinin ortaya dökülmesi, insanların onların gerçek yüzünü görmesi için gereklidir. Yalan ve iftira olmamak kaydıyla bu tür insanlarda var olan eksik ve hataların dile getirilmesi gıybet olmaz. Ashab-ı kiram ve onun ardından gelen nesiller hadis nakleden kimselerin hayatını didik didik etmiş ve onlar hakkında cerh, tadil ilmini ortaya koymuşlardır. Böylece hadis rivayet eden kişinin ibadetleri, insanlarla ilişkileri, bilinen hata ve günahları, akıl ve hafıza durumu herkesin gözü önüne serilmiştir. Onlar hadisi din olarak görmüşler ve dini kimden öğrendiklerine dikkat etmişlerdir. Bugün de bizim din ve cemiyet hayatında bize rehberlik eden kimselere aynı hassasiyetle bakabilmemiz, insanları değerlendirirken emri bil maruf, nehyi anil münker ölçüsüyle hareket etmemiz gereklidir. Kısacası tarih milletlerin hafızasıdır. O unutulamaz, unutulmamalıdır. Aksi halde yeni doğmuş bir insanın çaresizliğiyle hayata bakarız. İşte o zaman sokulduğumuz delikten defalarca ısırılmaya mahkum oluruz. Ancak belki bundan daha kötüsü, tarihi yazarken ve naklederken dostla düşmanın yer değiştirmesi ve olup bitenlere iman penceresinden değil, fısk, nifak ve küfür penceresinden bakmaktır. İşte o zaman düşmanın elinde oyuncak olur, gücümüzü, aklımızı, benliğimizi kaybedip kendi kendimize zarar veririz. Tıpkı bir mankurt gibi. Allah muhafaza etsin. Değerli dinleyenlerimiz, Fatma Nur Cihan'ın kaleme aldığı Tarihe Bakışımız başlıklı yazıyı sunduk. Son olarak sesli dergide Şebnem Dergisi'nin Ağustos 2020 sayısından. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun. Hoşçakalın.